Kitabın adı Ateşle Oynayan Kız. Yazarı Steig Larsson. 10. ayrım. En sonunda mağazada bir tur atarak hatırı sayılır miktarda çarşaf, yastık kılıfı, havlu, yorgan, nevresim, battaniye, yatak örtüsü seçti. Paslanmaz çelikten çatal kaşık takımı, tabak çanak, tencereler, tavalar, kesme tahtaları, 3 büyük boy kilim aldı. Alışverişine masa lambaları, çalışma odasına dosyalar, dosya kutuları, atık kağıt kutusu gibi malzemeleri de ekledi. En sonunda uzun bir ödeme listesiyle kasaya gitti. Eren Nesser pasaportunu göstererek ödemeyi Wasp Enterprises adına çıkarttığı banka kartıyla yaptı. Eşyaların nakliye ve montajı da eklendiğinde 90 bin krona yakın bir meblağ tuttu. Saat 17'de Söder'e döndü. Axelsons elektroniğe gidip 48 ekran televizyon, bir radyo, Hornsgatan'daki bir dükkandan elektrikli süpürge, Mara Helen marketinden paspas, çamaşır deterjanı, sabun, temizlik malzemeleri, diş fırçaları ve en büyük boy tuvalet kağıdı sepeti aldı. Yorgun ama kapıldığı bu alışveriş çılgınlığından da memnundu. Aldıklarını Nissan Micra'nın bagajına doldurduktan sonra Hornsgatan'daki Cafe Java'ya girip bir masaya çöktü. Yan masadan gazeteyi ödünç aldı. Yönetimde hala sosyal demokratlar vardı. Görünüşe göre ayrıldığından beri büyük bir olay olmamıştı. Saat 20'de eve geldi. Karanlıkta arabasını boşaltıp eşyaları V.Kula'nın dairesine çıkardı. Hepsini girişteki hole bırakarak tekrar aşağı indi. Yan sokakta park yeri bulana kadar yarım saat tur attı. Sonra tekrar dairesine döndü. 3 kişinin rahatlıkla sığacağı jacuzziyi suyla doldurdu. Bir süre Blomqvist'i düşündü. Bu sabah mektubunu görene kadar hiç aklına gelmemişti. Acaba şimdi evinde miydi? Belki de Bergel denilen kadın da yanındaydı. Derin bir nefes aldı, yüzüstü dönüp kendini suya bıraktı. Ellerini göğüslerinin üstüne koydu. Meme uçlarını sertçe sıkarken ciğerleri acıyana kadar nefesini tuttu. Blomqvist geldiğinde Erika Berger göz ucuyla saatine baktı. Her ayın ikinci salı günü saat tam 10'da yaptıkları kutsal planlama toplantısına 15 dakika geç kalmıştı. Gelecek sayının çerçevesi kabaca ortaya çıkarılmış, dergi konuları aylar önceden belirlenmişti. Blomqvist geç kaldığı için özür dilerken mazeretini geveledi ama kimse bir şey anlamadı ya da en azından aldırmadı. Toplantıda Berger dışında yazı işleri asistanı Malin Eriksson, şirket ortağı ve sanat yönetmeni Christopher Mann, muhabir Monica Nilsson, yarım gün çalışan Lottie Karim ve Henry Cortez bulunuyordu. Blomqvist, 17 yaşındaki stajyer kızın toplantıya katılmadığını ve küçük toplantı masasının etrafındaki gruba yeni bir yüz eklendiğini hemen fark etti. Berger, genelde Millennium'daki bu planlama toplantılarına yeni birini kabul etmediğinden bu olağanüstü bir durumdu. "Bu Doug Svensson," dedi Berger. "Serbest çalışıyor. Ondan bir makale satın alacağız." Blomqvist adamın elini sıktı. Svensson sarışın, mavi gözlü, asker tıraşlı ve 3 günlük sakallıydı. 30'larında gösteriyordu. Sağlam, atletik bir yapısı vardı. "Her yıl bir veya iki özel sayı yayınlarız," diye kaldığı yerden devam etti Berger. "Bu hikayeyi Mayıs sayısında basmak istiyorum. Matbaayla 27 Nisan için anlaştık. Yani hazırlanmak için tamı tamına 3 aylık bir zamanımız var." Blomqvist termostan fincanına kahve dökerken "Tema nedir acaba?" dedi. "Doug geçen hafta bir hikaye taslağıyla bana geldi. Bu nedenle onu bugünkü toplantımıza davet ettim. Doug, sen devamını anlatır mısın?" dedi Berger. "Trafficking," dedi Svensson, "yani kadın ticareti. Baltık ülkeleri ve Doğu Avrupa'dan getirilen kız sorununa yoğunlaştım. Baştan başlamak gerekirse bu konuda bir de kitap yazıyorum. Erika'yla bu nedenle ilişkiye geçtim. Artık sizin de bir yayın eviniz olduğundan." Bu son cümle herkesi eğlendirdi. Millennium şimdiye kadar yalnızca bir kitap basmıştı. O da bir yıl önce Blomqvist'in Wennerström Finans İmparatorluğu hakkında yazdığı Tuğla gibi kitabıydı. Kitap İsveç'te 6. baskısını yapmasının yanı sıra Norveççe, Almanca ve İngilizce'ye de çevrilmişti. Yakında Fransızca çevirisi de tamamlanacaktı. "Yayıncılıkta öyle çok iddialı olduğumuz söylenemez," dedi Blomqvist ihtiyatlı bir ifadeyle. Buna Svensson bile gülümsedi. "Anlıyorum, ancak bir yayın eviniz var. çok daha büyük yayın evleri var, dedi Blomqvist. Şüphesiz, dedi Berger, ama 6 ay tartışarak asıl faaliyetimizin yanı sıra kitap yayınlamaya da karar vermiştik. İki yönetim kurulu toplantısında bu konuyu tartıştık ve herkes onay verdi. Mütevazi ölçülerde yılda 3 ya da 4 kitap yayınlayacağız. Bunlar da çoğunlukla değişik konularda yapılmış röportajlar, başka bir deyişle tipik gazetecilik ürünleri olacak. Bence bu iyi bir başlangıç kitabı. Kadın ticareti, dedi Blomqvist. Biraz açar mısın? 4 yıldır bu konuyla uğraşıyorum. Kız arkadaşım vesilesiyle konuya ilgi duydum. Arkadaşım Mia Bergman, kriminologluğun yanı sıra toplumsal cinsiyet araştırmaları yapıyor. Daha önce suç önleme merkezinde çalışıyordu ve seks ticareti yasası konusunda bir araştırma yaptı. Onunla tanışmıştım, dedi Malin Erickson. 2 yıl önce mahkemelerin kadın ve erkeklere yaklaşımındaki farklar üzerine bir araştırma yayınlamış, ben de onunla röportaj yapmıştım. Svensson gülümseyerek başını salladı. O araştırma epeyce gürültü koparmıştı, dedi. Aslında 5-6 yıldır kadın ticareti konusunda araştırma yapıyor. Tanışma nedenimiz de bu. Ben de internet aracılığıyla yürütülen seks ticaretiyle ilgili bir araştırma yapıyordum. Kulağıma Mia'nın bu konuda bir şeyler bildiğini çıtlattılar. Biliyormuş da. Birlikte çalışmaya başladık. Ben gazeteci, o da araştırmacı olarak. Uzatmayayım, flört etmeye başladık. 1 yıldır birlikte yaşıyoruz. O şimdi doktorasını yazıyor. Yıl sonu tezini sunacak. Anladım, o doktora tezi yazıyor. Peki sen? Ben kendi araştırmalarımı da ekleyerek onun tezinin popüler versiyonunu yazıyorum. Ayrıca Erika'ya verdiklerim gibi makale formunda kısa özetler de yapıyorum. Tamam, ikiniz bir ekipsiniz. Öykü ne? Seks ticaretine karşı gayet katı bir yasa çıkarmış bir hükümetimiz var. Bu yasalara uyulup uyulmadığını denetlemekle yükümlü polislerimiz var. Suçluları cezalandıracak mahkemelerimiz var. Suçlu diyoruz çünkü yasalara göre İsveç'te seks hizmeti almak suç. Seks ticaretini ahlak dışı ilan edip öfke kusan bir basınımız var. Yani yok yok, ama bütün bunlara rağmen Rusya ve Baltık ülkelerinden adam başına en çok fahişe ithal eden ülkelerden biri İsveç. Ve bunu kanıtlayabiliyorsun. Bu bir sır değil, hatta haber değeri bile yok. Yeni denilecek tek şey bizim bir düzine daima Lilya kızla röportaj yapmış olmamız. Bu kızlar yoksul doğu ülkelerinden iş bulma vaadi ya da başka vaatlerle İsveç'e getiriliyor. Ve her türlü ahlaki kaygıdan yoksun kadın tacirlerinin pencerelerine terk ediliyorlar. Birçoğunun başına gelenlerle kıyaslandığında daima Lilya filmi aile filmi gibi kalır. Yani demek istediğim, bu kızlar öylesine bir dehşet yaşıyorlar ki bunu hiçbir film anlatamaz. Peki, yani Mia'nın tezinin merkezinde bu konu var. Benim kitabım ise farklı. Herkes büyük bir dikkatle dinliyordu. Mia kızlarla görüştü. Ben kızları pazarlayanlar ve bu pazarın müşterileriyle ilgileniyorum. Blomqvist gülümsedi. Doug Svensson'ı ilk defa görüyordu. Ama tam da beğendiği gazetecilerdendi. Yani meselenin özüne odaklanabilenlerden. Blomqvist için gazeteciliğin altın kuralı her zaman sorumlu birilerinin olduğunu bilmekti. The bad guys. İlginç bulguların var mı? Örneğin seks ticaretiyle ilgili ceza kanunu hazırlık çalışmaları komisyonunda yer almış, Adalet Bakanlığı'nda görevli bir memurun bir kanunu çiğnediğini, mafya aracılığıyla en az 2 kızla ilişkiye girdiğini ispatlayabilirim. Bu kızlardan biri 15 yaşında. Yok artık. Bu hikaye üzerinde aralıklı olarak 3 yıldır çalışıyorum. Kitapta fahişe müşterilerinden örneklere de yer verdim. Biri istihbarattan, diğeri ahlak masasından 3 polis, 5 avukat, 1 savcı, 1 hakim, 3 de gazeteci var. Bunlardan biri seks ticareti konusunda sert makaleler yazan ve aynı zamanda Estonya'dan getirilmiş, henüz ergenlik yaşına basmamış bir kızın üzerinde tecavüz fantezilerini gerçekleştiren bir muhabir. Öyle anlaşmalı seks oyunlarından filan da bahsetmiyoruz. Bu adamların isimlerini ifşa etmeyi düşünüyorum. Elimde su götürmez kanıtlar var. Mikael Blomqvist şaşkınlığını belirten bir ıslık çaldı. Tekrar sorumlu yazı işleri müdürü olduğuma göre şu senin çalışmalarını mercek altına almalıyım, dedi. Hatırladığım kadarıyla kaynaklarımı kontrolde biraz rahat davrandığımdan 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştım. Eğer bu öyküyü yayınlamayı düşünürseniz bütün belgeleri size verebilirim. Yalnız bu hikayeyi Millennium'a bir koşulla satarım. Duck kitabını da basmamızı istiyor, dedi Berger. Kesinlikle, bunun tam bir bomba gibi gündeme düşmesini istiyorum. Şu sıra Millennium, gözünü daldan budaktan esirgemediği için İsveç'in en güvenilen dergisi. Başka bir yayıncının böyle bir kitabı basmaya cesaret edebileceğini sanmam. Yani kitap yoksa makalede yok mu diyorsun, dedi Blomqvist. Bence kulağa hoş geliyor, dedi Malin Erickson. Cortez de mırıldanarak onu onayladı. Makale ve kitap iki ayrı şey, dedi Berger. Dergide yayınlanacak makaleden hukuken Mikael sorumlu. Ama kitap yalnızca yazarını bağlar. Biliyorum, dedi Svensson. Bundan endişelenmiyorum. Yayınlanır yayınlanmaz, Mia kitapta ismi geçen şahıslar hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacak. Bu da müthiş gürültü koparacak, dedi Cortez. Daha bu hikayenin yarısı, dedi Svensson. Ayrıca seks ticaretinden gelir elde eden grupları da epeydir takip ediyorum. Yani örgütlü bir suçtan bahsediyoruz. Kimlere ulaştın? Ortada trajik bir durum var. Fuhuş mafyası pespaye, değersiz tiplerden müteşekkil. Bu araştırmaya başladığımda kendimi nasıl bir manzaraya hazırlamıştım bilmiyorum ama biz, en azından ben, Amerikan filmlerinin etkisinde kalarak mafyayı tepelerde bir yerde, lüks arabalarla gezen, parıltılı bir çete gibi görmeye alışmışız. Senin şu Venestrom hikayen, Svensson göz ucuyla Mikael'e baktı, bu tür adamların da olabileceğini gösterdi. Ama Venestrom istisnalar arasında. Ben araştırmalarımdan cahilin cahili, zalim, sadist, organizasyon nedir bilmeyen, stratejik düşünceden bütünüyle yoksun bir grupla karşılaştım. Motosiklet çetesi gibi az da olsa örgütlü sayılabilecek çeteler de işin içinde. Ama genelde seks ticareti bir avuç aptalın elinde. Bütün bunlar makalende çok net verilmiş, dedi Berger. Kadın ticaretiyle başa çıkabilecek yasalarımız var. Vergilerimizden milyonlarca kron alan polis ve yargı gücü de. Ama her ne hikmetse bu işi bir türlü önleyemiyorlar. Kadın ticareti ciddi bir insan hakları suçu. Ama bu ticarete konu olan kızlar toplumun o kadar alt basamaklarındaki yargının umurunda bile değiller. Oy vermiyorlar. İsveççeleri ticaret için gerekli birkaç kelimeyle sınırlı. Seks ticaretiyle ilgili suçların %99,99'u polise bildirilmiyor. Bildirilenlerin de çok azına dava açılıyor. Bir kıyaslama yapın. Örneğin, adalet sistemi bir banka soygununa bu kadar kayıtsız kalır mı? İmkansız. En acısı da ne biliyor musunuz? Adalet sistemi bu kadar kayıtsız kalmasa, bu ticaretin dibine bir günde kibrit suyu dökülür. Tallinn Veriga'dan getirilmiş, bütün o genç kızlara neler yapıldığı, adalet sistemini pek ırgalamıyor. Bir fahişe nedir ki? Fahişelik de sisteme dahil değil mi? Ve bütün o alçaklar bu kızlara neler yapıldığını biliyorlar, dedi Monica Nielsen. Peki fikriniz ne? Buna kayıtsız kalamayız, dedi Blomqvist. Bu işi didikleyeceğiz. Millennium'un varlık nedeni bu. Eğer bu dergide hala çalışıyorsam, bunun tek nedeni bu, dedi Monica Nielsen. Bir yayın sorumlusunun bazen uçurumların kenarında dolaşmaya cesaret etmesi gerek. Blomqvist hariç herkes güldü. Blomqvist zaten bu derginin yayın sorumluluğunu üstlenerek ne kadar deli olduğunu ispatladı, dedi Berger. Makaleyi Mayıs ayımızda yayınlayacağız. Tabii kitabını da. Kitap hazır mı, diye sordu Blomqvist. Hayır, taslak hazır ama daha yarısındayım. Eğer yayınlamayı kabul eder de bana avans verebilirseniz tam gün çalışabilirim. Planladığım araştırmaların hemen hepsini tamamladım sayılır. Bazı küçük ayrıntılar kaldı. Zaten emin olduğum bilgileri bir daha gözden geçirmek gibi. Sonra da şu müşteri denilen alçakları afişe edip iplerini çekeceğim. Venestrom kitabında ne yaptıysak öyle yapalım. Kitabın tasarımı bir hafta alır. Malm başıyla onayladı. İki haftada baskı için gerekli. Karşılaştırmaları Mart ve Nisan'da yaparız. Sonra dergi için 15 sayfalık bir özet çıkartırız. Yani metni 15 Nisan'da tamamlarsak bütün kaynakları kontrol edecek yeterli zaman kalır. Sözleşmeyi nasıl yapacağız? Daha önce hiç kitap sözleşmesi yapmadım. Sanırım bunu avukatımızla konuşmalıyım, dedi Berger. Ama teklifim şu. Seninle Şubat, Mayıs arası kısa dönemli bir sözleşme yapalım. Daha fazlasına gücümüz yetmez. Bana uyar, tam gün çalışabilmek için düzenli bir maaşa ihtiyacım var. Bunun dışında masraflar çıktıktan sonra kitabın getirisini yarı yarıya bölüşebiliriz. Senin için uygun mu? Gayet uygun, dedi Svensson. İş bölümüne gelince, dedi Berger, Malin, bu sayıyı sen yayına hazırlayacaksın. Gelecek aydan itibaren öncelikli görevin bu olacak. Doug'la birlikte çalışarak taslağın redaksiyonunu yaparsınız. Lotti, Mart-Mayıs arası geçici olarak redaksiyon asistanlığını sen üstlenecek ve tam gün çalışacaksın. Malin ve Blomqvist vakit buldukça destek verecekler. Mikael, kitabın editörlüğünü senin yapmanı istiyorum, dedi Berger, Svensson'a bakarak. Pek belli etmez ama çok iyi bir editördür. Ayrıca araştırma konusunda da üstüne yoktur. Kitabındaki her heceyi mikroskop altına yatıracaktır. Her detayın üzerine atmaca gibi dalacaktır. Kitabını yayınlatmak için bizi seçmenden gurur duydum ama Millennium'un özel bir konumu var. Bir takım adamlar bizi çökertmek için fırsat kolluyorlar. Eğer birilerine meydan okuyacaksak, yayınladığımız şeyler %100 doğru olmalı. Daha azını kaldıramayız. Benim istediğim de bu. Peki, bütün bir ilkbahar omzunun üzerinden bakıp seni şiddetle eleştirecek birine katlanmaya da hazır mısın? Svensson, Blomqvist'e bakarak sırıttı. Meydan senin, dedi. Eğer temalı bir sayı çıkaracaksak, birden fazla makalemiz olmalı, dedi Mikael. Kadın ticaretinin ekonomisi üzerine de bir şeyler yazmalısın. Bu işin yıllık cirosu ne? Seks ticaretinden kimler para kazanıyor? Bu para nereye gidiyor? Paranın bir kısmı devlet kasasına gidiyorsa kanıt bulabilir miyiz? Monica, sen de cinsel şiddet üzerine bir araştırma yap. Kadın sığınma evlerinde çalışanlarla, araştırmacılarla, doktorlarla, sosyal hizmetler uzmanlarıyla röportajlar yap. Henry, senin Doug'ın kız arkadaşı Mia Bergman'la röportaj yapmanı istiyorum. Doug bunu yapamaz. Portre çıkar. Kimdir? Neyi araştırıyor? Çıkardığı sonuçlar. Sonra da polis kayıtlarına geçmiş vakaları tara. Krister, fotoğraflar. Bilmiyorum bunları nasıl temizleriz ama düşün, bir şeyler bul. Yorma kafanı. Resimlemesi en kolay konu Artie. Bir şey eklemek istiyorum, dedi Svensson. Bu konuda dürüst bir çaba yürüten az sayıda polis var. Bence onlardan biriyle de röportaj yapılmalı. Elinde isimleri var mı, dedi Cortez. İsimler ve telefon numaraları, dedi Svensson. Harika, dedi Berger. Mayıs sayısının konusu seks ticareti. Hedefimiz kadın ticaretinin insan hakları ihlali olduğunu, bu işi yürütenlerin savaş suçluları, ölüm mangaları ya da işkenceciler gibi teşhir edilmeleri gerektiğini vurgulamak. Şimdi işe başlıyoruz. 10. ayrımın sonu. Sayfa 98. Devamı 11. ayrımda.